Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlarım, Ariflerin izinde bir hikmet yolculuğunun daha içindeyiz. Rabbimiz, Hakim olan Mevlamız bizi hikmetle buluşturur inşallah. Hakimlerin izinde onlarla beraber yolculuk yaparken onlara lütfedilen hikmetlerden ve Rabbimizin daha nice nice açacağı hikmet kapılarından içeriye buyur edilen şanslı kullar, bahtiyar kullar zümresine Rabbimiz cümlemizi dahil eylesin diye bir niyazla başlayalım. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'til hikmete fakat ü'tiye hayran kesîrâ. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir buyurulmuştur. Esasen bu ayette İki şekilde anlamak da mümkün. Allah hikmeti isteyene verir diye de tercüme etmek mümkün. Allah hikmeti dilediğine verir tarzında da anlaşılabilir. Esasen buradan bir incelik, bir letafet, bir sır, bir hikmet kapısı, bir hikmet anahtarı elde edecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Eğer hikmet aranan bir şey olursa, istenen bir şey olursa, Rabbimizden niyaz edilen, talep edilen bir şey olursa, öyle umulur ki Allah bu şekilde hikmeti isteyen kullarına hikmet kapılarını açar ve lütfeder. Lütuf yine ondandır. Kulun kesbi, kulun gayreti, belki ilahi rahmeti üzerine çekme anlamında bir vesile teşkil edebilir. Bu bakımdan inşallah Yüce Rabbimiz bu ariflerin, arif kulların izinde, Rabbani alimlerin izinde hikmet arayışımızı hikmete erişmenin vesilesi kılar diye Rabbimize hüsnü zan besliyoruz, ümit ediyoruz. Ümit ediyoruz ki o büyük hayırdan nasibimiz olsun. Bugün bu ümmetin içerisinde kendisi hakkında hüsnü zan beslenilen hemen hemen bütün ümmetin salih alimlerinin hakim bir zat diye kendisi hakkında şehadette bulunabileceği İbn-i Ataullah el-İskenderi Hazretlerinin El-Hikem adlı eserinden onun bir hikmet cümlesini yine paylaşmış olacağız. Der ki bu Allah adamı, bu salih insan, men vecede semerate amelihi acilen fehuve delilun ala vücudil kabuli acilen. Kim işlediği bir amelin meyvesini, iç huzurunu, halavet ve manevi lezzetini daha dünyada iken hissederse, bu durum o amelin ilahi huzurda da kabulüne bir işaret sayılır. Muhterem dostlarım, imandan sonra en önemli meselelerden birisi ameli salih sahibi olabilmektir. Yani salih ameller erbabından sayılabilmektir. Zira iman sadece bir tasdikten ibaret değil, mutlaka onun amel ve davranışlara uzanan dalları vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde imanın amelle bağlantısına dikkat çeken çok sayıda mesaj vardır. İman 73 şubedir, 70 küsur şubedir. Onun en üstünü La İlahe illallah kelime-i tevhidi, en aşağısı da yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmaktır. İman, haya da, utanma duygusu da imandan bir cüzdür buyururken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, imanla amel arasında, imanla davranışlarımız arasında, hatta ahlakımız arasında ilişki kurmaktadır. Bir başka hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan buyurur. Yani müminlerin iman bakımından en kamil olanı, en olgunlaşmış bulunanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurur. Öyleyse imanla ahlak arasında, imanla amel arasında ciddi bir bağ söz konusudur. Efendim hangi amel salih ameldir? Salih amelin alimlerimiz iki şartı üzerinde durmuşlardır. Birincisi niyetinin sahih olması. Yani o amelin, o fiilin Allah rızası için işlenmiş olması. Birinci şart bu. Eğer herhangi bir amel ne kadar güzel, ne kadar faziletli, ne kadar dış görünüşü itibariyle salih amel gibi görünse de, eğer özünde yani onu işleyenin kalbinde niyet sahih değilse, o amel salih bir amel sayılmıyor. Makbul bir amel değil, salih bir amel değil. Salih amelin ikinci vasfı, işlenen amelin Kur'an ve sünnetin belirlediği ölçüler içerisine uyması lazım. Yani meşruluk çizgisi diyelim. Sizin niyetiniz ne kadar samimi olursa olsun, şayet o ameliniz zahir itibariyle Kur'an ve sünnetin onayladığı bir amel değilse o da salih amel olmuyor. Mesela bir örnek verecek olursak, insan niyeti istediği kadar samimi olsun, kumar oynayarak salih amel işleyemez. İşte ne bileyim, içki içerek salih amel işleyemez. İçki üreterek salih amel işleyemez. Faiz alarak salih amel işleyemez. Niyeti, benim niyetim Allah rızası diyerek haram bir fiil hiçbir zaman salih amele dönüşmez. Öyleyse salih amelin iki şartı bunlardır. Niyette ihlas, Allah rızası için olmak, görüntüde de şekilde de Kur'an ve sünnetin çizdiği hudutlar içerisinde olan bir amel olması. Bu iki şart yerine geldiği zaman amel normal şartlar altında salih amel olur. Ancak acaba makbul amel olur mu? Şöyle söyleyelim. Belki biz kul olarak, kul cihetiyle yapabileceğimiz bunlardır diyebiliriz. Ve bu ameli Allah rızası için işledik. Ve Allah'ın gösterdiği çerçeve içerisinde, ölçülerin içerisinde bu ameli ortaya koyduk. Acaba bu amel Allah katında makbul olmuş mudur? Yani ilahi huzurda salih bir amel olarak defterimize yazılmış mıdır? İşte burası, bu konu, amelin makburiyet nişanı, alameti önemlidir ve belki gönüllerimizin titremesi gereken yerlerden bir tanesi de budur. Kur'an-ı Kerim'de bunun birçok misalleri de var. Çok güzel bir amel yaptığınız olur, arz edersiniz ilahi huzura, acaba orada kabul oldu mu, olmadı mı? Burası kul bakımından, kul cihetiyle biraz belirsiz bir alandır. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın işaretiyle, belki emriyle Kabe'nin duvarlarını yükseltmeye başlarlar. Kabe'nin temelleri demek ki çok daha önce atılmıştır. Rivayetlere göre Adem Aleyhisselam'dan itibaren Kabe'nin temelleri atılmıştır ama zaman içerisinde değişik şekillerde kaybolmuş. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a vahiy ile işaret buyurarak, emirde bulunarak Kabe'yi yeniden inşa etmelerini emreder ve baba oğul İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Kabe'nin duvarlarını yükseltmeye başlarlar. Yaptıkları Beytullah'tır. Yani Allah'ın evini yaparlar. Yani bir mescit bina ederler. Öyle bir mescit ki bütün mescitlerin anası sayılabilecek, esası sayılabilecek ve Cenab-ı Hakk'ın Beytullah, Allah evi diye nitelediğimiz, Allah'a nispet ettiğimiz bir ev yapıyorlar. Yaptıkları iş son derece meşru ve son derece ilahi emirler çerçevesinde bir amel. Ancak bununla beraber bir taraftan o temelleri yükseltirken bir taraftan da baba oğlun Allah'a şöyle yalvardıklarını Kur'an bize anlatır. Derler ki Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ve iz yerfe'u İbrahimul kavaide minel beyt ve İsmail Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Hani bir zaman İbrahim ve İsmail aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı da bir taraftan şöyle diyorlardı. Şöyle dua ve niyazda bulunuyorlardı. Ey Rabbimiz, bu ameli bizden kabul buyur. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Muhakkak ki sen her şeyi işiten, sözümüzü işiten ve her şeyi en iyi bilensin. Yapanlar peygamber, yaptıkları iş Beytullah, Beytullah'ı inşa. Ama bir taraftan da bu amelin kabulünü niyaz ediyorlar. Evet, bütün amellerimiz bu çerçevede esasen ilahi kabule muhtaç. Muhterem kardeşlerim, Allah katında yaptığımız bu ameller, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar, koşuşturmalarımız, hizmetlerimiz, cihatlarımız, belki canımızı veriyorsak şehadetimiz, Rabbimizin katında makbul mü, değil mi? İşte bu yürekleri titreten sır burada. Nitekim yine Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Cenab-ı Hakk'a bir amel takdim ederler, bir kurban takdim ederler. Birininki kabul edilir, diğerininki kabul edilmez. Kabil'in takdim ettiği kurban, ki o da bir zahiren bir fedakarlıkta bulunmuştur, Allah'a bir şey adamıştır. Dış görünüşü itibariyle bir hayır görünüyor. Ancak makbuliyet ayrı bir şey. Habil'inki kabul ediliyor, Kabil'inki kabul edilmiyor. Habil'in dilinden Cenab-ı Hak kimlerin amellerini kabul edeceğine dair bir sır veriyor. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Diyor ki Habil, Kabil'e, sen diyor kızıp bağırmana gerek yok. Allah ancak muttakilerden kabul eder. Yani takva dolu bir gönülden çıkan ameller Allah katında makbuliyet mührünü hak ederler. Ve o defterlere salih amel diye yazılan ameller muttakilerden, yani kalpleri Allah'a saygıyla, tazimle dolu ve büyük bir samimiyetle Cenab-ı Hakk'a arz edilen ameller makbul olur. Sıradan, istemeyerek yapılan, samimi olmayarak yapılan, takvasız bir gönülden yapılan ameller hak katında makbuliyet kazanmaz diyerek onu ikaz eder. İşte bu hakikate aşina olan arif kullar, alim kullar ve gerçekten imanda gözle görürcesine yakine ermiş kulların bir gönüllerinin titreyişinden bahseder Rabbimiz Mü'minun suresi ayet 60'ta. Orada denir ki şöyle mealen, ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yaparlar. Yapmakta oldukları işleri kalpleri ürpererek yaparlar. Yani bir taraftan hayır işleyeceksiniz, bir taraftan ibadet yapacaksınız, bir taraftan da yüreğiniz titriyecek. Acaba yaptığım bu amel, işlediğim bu fiil, bu davranış, bu ahlaki duruşum Rabbimizin rızasını çekecek bir amel midir? Allah benim bu yaptığım ameli kabul edecek mi acaba? Ya yüzüme çarpılırsa, ya yüz geri edilirse, ya kapılar yüzüme kapanırsa, ya bu amel ilahi hazrete çıkmazsa, yüce huzura yükselmezse diye böyle bir kalbi bir titreyiş, kalbi bir ürperiş olması gerekiyor. Cenab-ı Hak böyle bekliyor. Hem güzel işler yapın, hem de yaptığınız işlerin güzelliğinden de emin olmayın. Hak katında makbul olup olmayacağınıza dair bir iç güven de içinizde tam oluşmasın. Ve adeta ya Rabbi yaptık bir amel ama bu zat-ı uluhiyetine ne kadar takdime uygun bir ameldir. Ya Rabbi ilahi huzuruna layık bir amel midir? Bu noktada endişelerim var. Ne olur Rabbim sen kabul buyur diyerek bir niyaz hali de olması lazım. İnsanda bir tezellül hali, bir tazarruh hali, bir dua hali olması gerekiyor. Bu edep, bu ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyoruz mesela namazını kılıyor. Namazdan sonra rivayetlere göre 3 defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram diyor. Namazdan sonra mesela böyle bir Efendimizin niyazı var. Ne demek bu? Efendim estağfurullah demek, Allah'ım bağışla bizi ya Rabbi, bağışla beni Allah'ım, bağışla ya Rabbi. Hem namaz kılmışsınız, namazdan hemen sonra istiğfara yöneliyorsunuz. Adeta tam da gönlümün istediği gibi ya Rabbi hele hele senin sana layık bir şey tam olmadı Allah'ım dercesine kusurumuzu itiraf ediyoruz. Bir güzellik ortaya koyuyorsun kendince ama diyorsun ki yine de tam olmadı. Allah'ım sen daha güzeline, daha efendim huşulu olanına, daha tazimli olanına layıksın ama elimden bu kadar geliyor diyerek adeta bir özür beyanı gibi estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dedikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam ya Rabbi her türlü ayıptan, eksiklikten münezzeh olan sensin Rabbim. Ve eğer böyle bir güzellik ortaya çıkmışsa da, böyle bir tas tamam güzel bir amel ortaya çıkmışsa da ve minkes selam Allah'ım bu da ancak senden olur. Senin lütfunla olmuştur bu diyerek ey ikram sahibi bize böyle güzel ameller nasip et dercesine ey celal sahibi Allah'ım, ey ikram sahibi Allah'ım bize böyle güzel ameller, ayıptan, kusurdan, eksikten münezzeh ameller nasip et. Bu da senin bir lütfun olarak bize gelsin. Gerçi sen her türlü ayıptan münezzehsin ve biz eksik kullarından, zayıf kullarından efendim sana layık amel çok zor çıkar ama hiç olmazsa bu güzel ameller bizde senin lütfunla, kereminle tecelli etsin Rabbim diyerek böyle bir gönül kırıklığı, gönül ürperişi içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amellerini Hakk'a takdim ediyor. Tazimini bildiriyor. Kendi aczini, fakrını, muhtaçlığını arz ediyor. Tevazuyla yaklaşıyor. İşte bu önemlidir. Yani bu ince bir sırdır. İbadetlerde efendim çok önemlidir. Ve adeta insandaki irfan derecesine göre Allah'ı hakkı tanıma ölçüsüne, kendi aziyetini bilme derecesine göre şekillenen bir ruh halidir, bir şuur halidir, bir idrak seviyesidir. Bu seviyeyi yakalamamız gerektiğine dair gerek ayetlerde, gerekse hadislerde, gerekse yine büyüklerimizin, ariflerimizin, Rabbani alimlerimizin hikmetlerinde bu inceliklere rastlıyoruz. Çünkü insan gerçekten zaman zaman şeytanın süslemesi neticesinde, insan ve cin şeytanları ne güzel yaptınız der mesela. Gelirler, maşallah der. Sana ne mutlu böyle güzel bir cami yaptın. Sana ne mutlu böyle bir Kur'an kursu yaptın. Sana ne mutlu şu hizmetler senin elinden sudur ediyor. Senin için ne büyük bir bahtiyarlık böyle bir eser yazdınız. Sadaka-i cariye oldu. Sen ne güzel bir alimsin. İnsanlar ilminden istifade ediyorlar diyerek bazen insanlardan, bazense efendim şeytandan gelen vesveselerle amellerimiz bize de süslü görünmeye başlar. Nefsimiz süsler. Kendi amellerimizi kendimiz beğenmeye başlarız. Efendim, içeriden ya da dışarıdan bir şekilde telkinlere aldanır. Hemen o amellerin son derece makbul ve güzel ameller olduğuna dair bir inanç içimizde oluşuverir. Rabbimiz bunların hepsine dair bizlere bir takım işaretlerde bulunur. İşte der ki, mesela buyurur ki وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Allah yaptıklarını onlara hep süslü, affedersiniz şeytan yaptıklarını hep onlara süslü gösterdi buyurur. Süslü gösterilebiliyor demek ki bir takım amellerimiz. Bir takım mesela fasit ameller salih amel gibi gösterilebiliyor. Nitekim münafıklar çoğu zaman sürekli hatta fesat için koştukları halde işte şeytan onların yaptıklarını kendilerine ne kadar süslü gösteriyor ki diyorlar ki biz fesat ehli değiliz. Biz ıslah edicileriz. Yani biz düzeltiyoruz, yanlışları düzeltiyoruz. En doğruyu biz yapıyoruz diyerek o fesatlarını bile güzel gösteriyor şeytan kendilerine. Kafirler için de durum aynı. Belki birçok gafil müminler için de aynı. Nitekim Kehf suresinde Rabbimiz özellikle kafirlerin, inançsızların yaptıklarının kendilerine çok güzel görünmesini beyan eden Kehf suresindeki 103 ve 104. ayetler çok sarsıcıdır. Kul hel unebbiukum bil ahserine amala diye Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben ey Habibim de ki yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? En çok kaybedecekler kimlerdir? Bir takım işler ortaya koymuşlar, bir takım ameller ortaya koymuşlar ama sonunda kayıp yaşayacaklar. Bunlar kim? Size bildireyim mi? Diyor Cenab-ı Hak. Onlar kendilerinin çok iyi şeyler yaptıklarını zanneden ve fakat dünya hayatında bütün yaptıkları boşa gitmiş kimselerdir. Yani bazen eğer yaptığınız ameller ilahi huzurda makbuliyet imzası almamışsa, onayı almamışsa, mührü almamışsa, makbul bir amel mührü almamışsa hakikaten büyük ziyandır. Siz kendinizce çok büyük fedakarlıklar yaptığınızı düşüneceksiniz. Hizmet için koşturduğunuzu düşüneceksiniz. Ama bir sebeple o amellerinizin makbul olmadığı sonucuna ulaşılmış olacak. Bu bir insan için, bir kul için ne büyük bir kayıptır, ne büyük bir acıdır. Yani insanın o alemde, mahşerde ne büyük bir perişanlık sebebidir. İşte bütün bu hassasiyetler değerlendirildiğinde gerçekten insan kendi amellerini de bir şekilde derdine düşebilmelidir. Acaba yaptığımız ameller ilahi huzurda kabul ediliyor mu? Onun için Rabbimize belki her amelden sonra, her güzellikten sonra hatta o amele başlamadan önce ya Rabbi bu amelde yapacağım bu amelde nefsaniyet anlamında ne nefsimin hesabına bir pay düşsün efendim bir şekilde nefsimi palazlandıracak bir şey olmasın ya Rabbi nefsani bir dürtüyle nefsani bir saikle bu ameli işlemiş olmayayım. Sana sığınıyorum Rabbim, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum diyerek belki başlamalı efendim bir amele. Şeytanın vesvesesinden sana sığınıyorum ya Rabbi diyerek başlamalı. Bitirdikten sonra da hatta amel işlenirken de Rabbim bu amelimizi kabul buyur niyazı ve tazarrusu içerisinde Rabbe yönelebilmelidir. Rabbena tegabbel minna, Rabbena tegabbel minna şuuruyla Hakk'a yönelmek. Allah'ım kabul buyur ya Rabbi, kabul buyur ya Rabbi, kabul buyur ya Rabbi diyerek yüreğimizde böyle bir kabul edilip edilmeyeceği endişesi içerisinde ama ümit var olarak efendim Allah'ım kusurlarımızı affeyle ya Rabbi, eksiklerimizi affeyle ya Rabbi. Bu ameli biz bu kadar işleyebildik, sen bunu tam kabul eyle ya Rabbi diyerek böyle bir niyazla belki her amelden sonra, her salih amelden sonra bunu yapabilmeli. İşte Ramazan-ı Şerif geliyor diyelim. Oruç tutacağız inşallah. Cenab-ı Hak lütfeder sıhhat ve afiyet içerisinde. Efendim ya Rabbi bu orucu bizden kabul buyur diyebilmeliyiz. Bu Ramazan-ı Şerif'i bizden kabul buyur diyebilmeliyiz. Hacca mı gittiniz? Allah'ım yaptığımız bu haccı bizden kabul buyur ya Rabbi. Umre'ye mi gittiniz? Ya Rabbi bu umreyi bizden kabul buyur diyebilmeliyiz. Bir kurs hayrı mı yaptın? Cami hayrı mı yaptınız? Allah'ım bunu bizden salih olarak kabul buyur diye o niyaz hali içimizde daimi bir şekilde bulunmalı. Şimdi bu amelin kabul edilip edilmediğine dair dünyada bir işaret mümkün müdür? Yani tamam öbür alemde bir şekilde defterler açıldığında hangi amellerin kabul edildiği, hangilerinin kabul edilmediği bir şekilde müşahede edilecek. Ama acaba dünyadayken böyle bir gösterge, böyle bir işaret, böyle bir alamet var mıdır, olur mu? İşte İbn Ataullah Hazretleri bu hikmetinde, bugünkü bize açtığı bu hikmet damlasında bunun adeta bir işaretini gösteriyor. Diyor ki, işlediği bir amelin meyvesini daha dünyadayken bir insan hissederse diyor, bu durum o amelin ilahi huzurda da kabulüne bir işarettir. Peki bu işlenilen amelin dünyevi meyvesi nedir? Şarihlerimiz, yani bu hikmeti şerh eden alimlerimize baktığımız zaman bunu güzel güzel izah etmeye çalışmışlar. Esasen yapılan her amelin bir iz düşümü gönle yansır. Yani o amelin makbul olup olmadığına dair bir iç huzuru ya da iç huzursuzluğu yaşarsınız. O amel sizin gözünüzde ve gönlünüzde bile tam oturdu mu oturmadı mı? Bu önemli bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili bize işaretler verir. Mesela buyurur ki, eğer der bir iyilik yaptıysanız, iyilik dediğimiz şey gönlün mutmain olarak içinize huzur veren bir şeydir. Bir iç huzuru yaşarsınız. Sanki böyle bir tatlı bir soğuk bir günde soğuk ve tatlı bir şerbet içmişçesine içinize bir güzellikle yansır o. Bir huzur olarak yansır, bir manevi bir feyiz olarak yansır, bir manevi bir lezzet içinizde, gönlünüzde hissedersiniz. Yine Efendimiz buyurur ki, eğer der bir şey gönlünüze yatmadıysa, içinizi tırmalıyorsa, bir iç huzursuzluğu meydana getiriyorsa, o der günahtır. Yani o iş Allah'ın çok da kabul ettiği bir iş değil. Yani bir infakta bulunuyorsun birine ama için sürekli gelgit yaşıyorsun. Yani bir başkasını yapıyorsun, orada müthiş bir iç huzuru yaşıyorsun. İşte birinde meyvesini alıyorsun demektir. Yani iç huzuru size bir gönül feyzi veriyorsa bir amel, işledikten sonra bir iç elhamdülillah dedirtebiliyorsa size, Rabbim sana hamdolsun. Bu namazda bize bir huzuru yaşattın. Ya Rabbi bize bir huzur tattırdın. Sana hamdolsun ya Rabbi. Ya bakınız böyle bir huzur hali insanın içinde hissediliyorsa, bu diyor Hazret İbn Ataullah Hazretleri, bu diyor esasen bu amelin hak katında da makbul olduğunun bir işareti sayılır. Ama böyle bir meyve göremiyorsan, böyle bir huzur, itminan göremiyorsan orada bir şüphe var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Vabise bin Mabet el-Esedi gelir. Efendimizle arasında şöyle bir konuşma geçer. Efendimiz buyurur ki, Vabise der herhalde iyiliğin ve günahın ne olduğunu sormak için geldin öyle mi? Efendimiz keşfen adeta bakar bir röntgen gibi kalbindeki onun o sorusunu keşfeder. Bunun için mi geldin Vabise der. O da başınıza evet ya Resulallah bunun için geldim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne dokunarak peş peşe üç kez buyurur ki Vabise der kalbine danış kalbine. İyilik kalbini sükunete erdiren ve sana huzur veren şeydir. günahsa içini tırmalayan ve seni tereddüde düşüren şeydir. İnsanlar sana fetva verseler de, evet fetva verseler de bu böyledir der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani dışarıdan birçok işte falan hoca efendiye sordun, filana sordun falan olabilir dediler ama içinde bir böyle bir yatmıyor, gönlün yatmıyor. Yapma kardeşim onu. Fetva verseler de yapma diyor, yapma. Demek ki mümin vicdan, öyle söyleyelim, mümin vicdan esasen bir kıblenuma gibi doğruyu gösteriyor. Eğer vicdanlar günahlarla karartılıp köreltilmemişse, nefsin hevaları, nefsin bir takım istekleri, arzuları kat kat örtüler halinde kalbi kapatmamışsa, vicdanı kirletmemişse, o vicdandan güzel sesler gelir. Doğru, hakikat sesleri gelir. O seslere kulak kesilmek lazım. İçimize sorup, içimizden de cevap almak lazım. Ama her halükarda müftüye soracaksınız. Her halükarda bilenlere soracaksınız. O bilenlere, 3-5 bilene sordunuz, hangisinin verdiği cevap sizin gönlünüzle de buluşuyorsa, onunla amel edeceksiniz. Henüz hiçbiriyle daha buluşmadıysa, biraz daha bekleyin efendim. Biraz daha bekleyin. Efendimizin tavsiyesi bu. Esasen tabii amellerin ecri, mükafatı ya da cezası esas itibariyle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ahirette meydana çıkacak. Fakat işte onların bu meyveleri acı tatlı bu dünyada bir şekilde devşirilmeye başlayacaktır. Mesela salih amellerin dünyevi meyveleri şunlar da sayılabilir efendim. Mesela taatin lezzeti, münacatın yani Cenab-ı Hakk'a içli içli adeta konuşmanın, yalvarmanın tadı, kalbin ilahi murakabe ile ünsiyeti, ruhun müşahede ile ferahlaması ve sırrın ilahi mükaleme yani Rabbani ilhamlarla huzur bulması, bunlar esasen bir amellerin meyvesidir. Bunun da alameti amelleri ifa ederken büyük bir neşe ve zevkin husule gelmesi. Büyük bir içinizde bir neşe, hafiflik, uçarcasına bir kuş gönlü gibi pır pır yüreğinizin o işe doğru meyletmesi önemlidir. Salih amellerde devam ve sebat halinin gerçekleşmesi ve o ibadet ve taat içinde tazarru ve niyaz halinin artması, bütün bunlar o ibadetin ya da o salih amelin meyvesidir diyor şarihlerimiz. Yine mesela Cenab-ı Hak Allah'ın zikrin gönülleri mutmain kıldığından haber veriyor. Zikirler yapıyorsunuz ama gönlünüze bir sekinet, bir iç huzuru, bir zevk, manevi bir lezzet hali oluşmuyorsa o zikirlerde makbuliyet problemi vardır. Yani ilahi huzurda da çok razı olunan zikirler olmayabilir onlar. Çünkü madem ki zikirdir, madem ki hakkı anmaktır, öyleyse gönle sekine indirebilmelidir o zikir. Zikrin sonucunda gönül bir itminan, bir huzur hali, bir dinginlik hali yakalayabilmelidir. O zikirler bu hali doğurmuyorsa orada bir makbuliyette o amellerin Allah katında kabulü noktasında bir soru işaretleri vardır. Yine mesela namazlar insanı fuhşiyattan ve münkerattan alıkoymuyorsa ki Yüce Rabbimiz namaz insanı bu tür fuhşiyat türü kötülüklerden alıkoyar. Adeta deni düşüncelerden, duygulardan temizler. İnsanı kötü yollardan alıkor. Allah'ın sevmediği işlerden alıkor buyurduğu halde eğer senin namazın seni bu şeylerden alıkoymuyorsa ki namazın meyvesidir bu. Bu meyveyi göremiyorsan orada namazın makbuliyetinde soru işaretleri vardır. Hak katında kabulü noktasında efendim şüpheler vardır. İşte amelin meyvesi bu. Mesela oruçlar. Oruç insanı biraz daha muttaki kul haline dönüştürmeli. Biraz daha kalplerimiz hassaslaşmalı. Biraz daha Rabbimize karşı tazim duygumuz, efendim imanımızdaki derinlikler artmalı. İşte Kur'an okurken gözümüz yaşarmalı. Bir şekilde takvada bir adım da olsa ilerlediğimizi hissedebilmemiz gerekiyor. Eğer bu sonucu doğuruyorsa Ramazan-ı Şerif bizde, o Ramazan-ı Şerif'in meyvesini daha dünyada almışız demektir. Ve bu dünyadaki aldığımız meyveler ahirette de Rabbin huzurunda da o amelin makbul olduğunun işareti sayılabilir. İbn-i Ataullah Hazretleri'nin efendim teşhisine göre. Yine yapılan işlerimiz kalbimizde şüphe ve vesvese değil de huzur, zevk ve şevk doğuruyorsa bütün bunlar o amellerin hak katında makbul olduğunun da işaretleri sayılır. Muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Salih ameller ve zikirler, virtler insanı aynı zamanda ahlaken de adım adım kemale yaklaştırmalı. İnsandaki kötü huylar yavaş yavaş azalmalıdır. Eğer insanın girdiği seyri sülük yolu, maneviyat anlamındaki terbiye okulu, onda böyle güzelliklere vesile oluyorsa, orada yaptığı işlerde Cenab-ı Hakk'ın rızasını çekiyor demektir. Makbul işler demektir. Sonuç önemlidir. Yani mesela secdenin izi yüzde görünür efendim. İnsanın yüzü düne göre daha nurlanmışsa efendim, sözleri daha içi dolu hale gelmişse, boş sözlerden, boş amellerden insan kendini alıkoyabiliyorsa, işte inciten bir insanken incitmeyen bir melek tabiatlı insan haline dönüşmeye başlamışsa, bunlar yaptıkları amellerin aynı zamanda Allah katında makbuliyetinin işaretleri sayılır. Bir de salih ameller eğer makbuliyet damgasını, mührünü, onayını almışsa, her bir salih amel yeni bir salih amelin motivasyonu da olur. Öyle olunca alimlerimiz bu hikmetin şerhinde demişlerdir ki, amellerde sebatkarlık, yani devamlılık, hakikatte önceki işlerin, amellerin kabulünün de bir alameti sayılır. Yani bir ameldeki istikrar, bir salih ameldeki devamlılık, diyelim hizmetteki bir devamlılık şuuru, devamlılık heyecanı, devamlılık nimeti, o hizmetin de makbuliyetini gösterir. İnsan yorulmaya başlamıştır. Bir şekilde artık hizmetlerden manen zevk almıyordur. İşte hoşuna gitmiyordur, gönlü atmıyordur. Burada aslında önceki hizmet, yaptığı hizmetlerin de makbuliyetinde şüpheler var demektir. Yoksa Allah katında makbuliyet nişanı almış her hizmet, bir sonraki hizmetin manevi heyecanını oluşturur. Her bir namaz, diğer bir namazın tetikleyici unsuru olur. Bunlar hakikaten önemli meyvelerdir. Bunlar önemli işaretlerdir. Alimlerimizin salih amelin hak katında makbuliyetinin nişanı, işte meyvelerini daha dünyadayken az da olsa görebilmektir tespitleri. Bu bakımdan son derece önemlidir. Her bir salih amel, çünkü insana bir tertemiz bir hayat vaat eder. Yani insan gittikçe kirlenen bir yapıya, gittikçe denaet aşağılara düşmeye başlıyorsa, önceki amellerinde de bir sakatlık var demektir. Bir şekilde oluşuyor demektir. Veya en azından onlar artık daha önce makbul amel olur ama amelin makbuliyetine bir de mahfuziyet dediğimiz korunmuşluk damgası almak lazım. O da çok kolay bir hadise değil. Yani insan makbul bir ameli son nefesine kadar koruyabilmesi de ayrı bir gayret ister, ayrı bir edep ister. Yani dün makbul bir amel işlediniz ama bugün o ameli sildiniz. O ameli sıfırladınız. Bunlar mümkün, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zaman zaman habidat amaluhum, onların nice nice amelleri hep boşa gitmiştir buyurur. Sıfırlanır yani. Makbul ameller de sıfırlanır. Tabii mahfuziyet, amellerin mahfuziyeti, korunmuşluğu ve kıyamete kadar tabiri caizse silinmeden kalması da ayrı bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, keremidir. Onu da istemek lazım. Ya Rabbi, hem bize makbul ameller işlet, hem de Allah'ım lütfunla, kereminle işlediğimiz makbul amelleri mahfuz tut. Sen koru ya Rabbi. Onları da sıfırlama hatalarından, günahlarından, edepsizliklerinden bizi muhafaza buyur diye ayrıca dua etmek gerekir diye düşünüyorum. Yüce Rabbimiz her bir salih amelin gerek zihni, kalbi ve hali arınmanın bir vesilesi olduğunu ayet-i kerimede şöyle bize beyan eder. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu tertemiz güzel bir hayatla yaşatırız. Ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Bakınız, her bir salih amel daha dünyadayken insana tertemiz bir hayat vaat etmesi, tertemiz bir hayatın anahtarı olması gerekiyor. Yani sürekli bizi arıtan şeyler haline dönüşmesi gerekiyor. Yaptığınız her amelin sizin zihin dünyanızda, düşünce dünyanızda, duygu dünyanızda, amel dünyanızda, ahlak dünyanızda bir takım arınmaların vesilesi olması gerekiyor. Ki bu amellerin meyvesi bunlardır işte. Dünyada gittikçe temizlenmek, tertemiz hale dönüşmek, ukbada da inşallah Cenab-ı Hakk'ın huzurunda da o kabul edilmiş amellerin neticesinde bol ecirle, bol sevapla, bol mükafatla efendim Cenab-ı Hak tarafından ödüllendirilmek gibi bir sonucu olmalıdır. Her bir salih amelin, salih ameller bunun için son derece önemli azıklarımızdır. Yani netice olarak muhterem kardeşlerim, boş yorgunluklardan, kabule mazhar olmayacak amellerden daima Yüce Rabb'e sığınmalı. Yapılan her amelin üzerinde titremeli, Rabbimize yalvarmalıdır. Onun bu yapılan amelin daha dünyadayken ikram edilen meyvesine nail olunmuş ise de hem şükretmeli hem de onu Rabbimizin koruması için yine ondan yardım dilenmelidir. Nefsin arzularını tatmin eden amellere değil, kalbin onayına sunulmuş ve gönle huzur ilka eden salih amellere değer vermeli. Ve bu nevi amelleri hem çoğaltmalı hem de büyük bir sebatla, istikrarla, ciddiyetle devam edebilmelidir. Rabbimiz iman, takva ve salih amellerle, ihlasla hayatımızı inşallah en güzel şekilde yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve huzuruna rızasını celbedecek, Rabbimizin hoşnutluğunu, cennet ve cemalini kazandıracak salih amellerle varmayı, ilahi rahmete ermeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin diye dua ediyor. Ve hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.